Ayrım 18. Kürtçülük. 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 201. 18 Mayıs 1889. Harciye Nazırı Sait Paşa, Londra Büyükelçisi Rüstem Paşa'ya şunları telliyor. Tel No 55. Muş civarında işlendiği söylenen cinayetler sadece hasımlarımızın, müfterilerimizin hayallerinde mevcuttur. Bir Ermeninin üzerine gaz dökülerek diri diri yakıldığı, bir kızın ırzına geçildikten sonra kaynar kazana atılıp kaynatıldığı yolunda bazı gazetelerde, İngiliz gazetelerinde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Böyle cinayetlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda bir tek örneği yoktur. Bir insanı diri diri ateşe atmak şöyle dursun, herhangi bir canlı hayvanı bile yakmayı dinimiz de yasaklar. Musa Bey'in kurbanı olduğu söylenen Ohannes bir köyde ölü olarak bulunmuştur. O tarihte Musa Bey Bitlis'te polis gözetimi altında bulunuyordu. Katil henüz bulunamamıştır. Musa Bey kendisinin Ermeniler tarafından suçlandığını duyunca bizzat gidip kayıtsız şartsız resmi makamlara teslim olmuştur. Bu da onun suçsuzluğundan ne kadar emin olduğunu gösterir. Hükümet bütün vilayette sükun ve asayişi sağlamakta ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde de bir olay yoktur. Salisbury ile görüşmenizde bunların kendisine bildirmenizi rica ederim. 28 Mayıs 1889. Kürtlerin Ermenilere zulüm yaptıkları iddiası avam kamerasında tartışıldı. Fanatik Ermeni dostu Mr. Bryce Kürtleri ağır biçimde suçladı. Sir G. Kenaway ona destek verdi. Kürt zulümlerinden korunamayan Ermenilerin Rusların kucağına düşeceklerini söyledi. Sir G. Ferguson diş işlerinin görüşlerini açıkladı ve konuşmacılara cevap verdi. 15 Haziran 1889, Harciye Nazırı Sait Paşa, İngiliz Büyükelçisine verdiği bir muhtıra ile Ermenilerin ve İngilizlerin Musa Bey ve Kürtler aleyhinde ileri sürdükleri iddiaları cevaplayıp yalanladı. 1 Temmuz 1889, Musa Bey İstanbul'a gelmiş ve padişaha bir dilekçe sunmuştur. Dilekçesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, mahkeme önüne çıkmaya ve suçlu bulunursa cezasını çekmeye hazır olduğunu bildirmiş. Eğer mahkeme masum olduğuna karar verirse o takdirde kendisine iftira etmiş olanların cezalandırılmasını istemiştir. 25 Temmuz 1889, Musa Bey işi tekrar İngiliz avam kamerasına taşındı. Milletvekili Summers, Kürt eşkıyası dediği Musa Bey'in İstanbul'da kahraman gibi karşılanıp ağırlanmış, Yıldız Sarayı'nda padişah tarafından kabul edilerek onurlandırılmış, amcası olan Beyoğlu mutasarrıfı Bahri Paşa'nın evinde misafir edilmekte olduğunu, Bitlis ve Muş'tan 12 Ermeninin ise Musa Bey aleyhinde tanıklık etmek istedikleri için tutuklanmış olduklarını söylemiş. Bu haberlerin doğru olup olmadıklarını sormuştur. Sir Ferguson, Musa Bey'in padişaha bir dilekçe sunmuş ve mahkeme önüne çıkmaya hazır olduğunu bildirmiş. Tanıkların İstanbul'a çağrılmış olduklarını anlatmış. Ermeni tanıkların tutuklandıkları haberinin asılsız olduğunu söylemiştir. Musa Bey'in İstanbul'da karşılanışı konusunda ise bilgi sahibi olmadığını sözlerine eklemiştir. 23 Ağustos 1889, padişah mahkemenin tanıkları dinlemeye hazır olduğunu İngiliz Büyükelçisine duyurmuştur. Musa Bey aleyhinde ifade vermeleri için Muş, Van ve Bitlis taraflarından toplanan ve yol masrafları da vilayet bütçesinden karşılanan 47 tanık İstanbul'a gönderilmiştir. 28 Ağustos 1889, Kürtlerin Ermenilere zulüm yaptıkları iddiası avam kamerasında tekrar tartışıldı. Mr. Gladstone bu konuda Daily News gazetesine bir mektup göndermişti. Bunun üzerine milletvekili Mr. Channing konuyu parlamentoya taşımıştı. Kürt zulümlerinin durdurulması amacıyla Türk hükümetine baskı yapılmasını istedi. Hükümet adına konuşan Sir Ferguson, Ermenilere zulüm yaptığı iddia edilen Musa Bey'in İstanbul'da yargılanacağını, sanık aleyhinde tanıklık yapacak birçok kişinin Türk hükümet tarafından İstanbul'a getirildiğini bildirdi. İngiliz hükümetinin de elinden geleni yaptığını, bazı zulüm haberlerini de ihtiyatla karşılamak gerektiğini söyledi. 23 Kasım 1889, uzun soruşturma, tahkikat ve yazışmalar sonunda Musa Bey nihayet İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi önüne çıkarıldı. Mahkeme 5 yargıçtan kuruluydu. Vasıf Bey, Başkan, Emin, Tahsin, Nikolaki Haralambidis, Rum ve Artin Mostichyan Ermeni efendiler. Savcı Halit Bey, davacıların avukatı Simon Tinkler, savunma avukatları İzzet Bey ve Mehmet Ali Efendi idi. İngiliz ve Amerikan elçilikleri tercümanları da davayı izlediler. Mahkeme halka açıktı. Salon tıklım tıklım dolmuştu. Savcının hazırladığı iddianame sanığa okundu ve yargılama başladı. 2 Aralık 1889, Musa Bey'in yargılanması 10 gün kadar sürdükten sonra sonuçlandı. Mahkeme sanığın bütün suçlamalardan beraatına karar verdi. İngiliz Büyükelçisi White, Lord Salisbury'ye haberi telledi. Musa Bey davası bugün öğleden sonra karara bağlandı. Sanık itham edildiği 3 ayrı suçtan da beraat etti. Ayrıntıları tezelden göndereceğim dedi. 30 Ocak 1890, İngiliz Büyükelçiliği Musa Bey'in yargılanmasında usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Adliye Nazırı Cevdet Paşa katında üst üste girişimlerde bulundu ve yargılamanın ikinci aşamasında bu usulsüzlüklerin giderilmesini, yani sanığın mutlaka mahkum edilmesini istedi. Cevdet Paşa usulsüzlük iddiasını şiddetle reddetti ve ısrarlı İngiliz girişimcilerini geri çevirdi. 12 Mayıs 1890, Musa Bey'i korumak için İngiliz Büyükelçiliği ile uzun bir boğuşmaya giren Adliye Nazırı Cevdet Paşa görevden alındı. İngiliz Büyükelçisi aynı gün Sadrazam Kamil Paşa'ya çıktı ve Musa Bey'in mutlaka cezalandırılması için bir şeyler yapmasını istedi. Sadrazam idari bir ceza verilebileceğini söyledi. Cevdet Paşa görevden alınışını şöyle anlatıyor. Ümeraye Erkat'tan, Kürt beylerinden, Muşlu Kürt Musa Bey aleyhinde Ermeni Patrikhanesi'nin şikayeti üzerine İngiliz sefareti ağanın cezalandırılmasına iltizam etmekle bilakis tarafı Hümayun'dan dahi ecanibin agrazına, yabancıların amaçlarına, hizmet yolunda tebaasının mağduriyeti tecviz olunmadığından Musa Bey der saadete celp ile muhakemesinin burada icrası emrolundu. Patrikhane ve sefaret tarafından dahi her nasıl olursa olsun Musa Bey mahkum edilsin diyerek her türlü entrikalara teşebbüs olundu. Daima İngiliz politikasının hadimi olan Sadrazam Kamil Paşa dahi İngiliz elçisinden ziyade İngiliz olduğundan bizi de bu yola hadim etmek istedi. Fakir ise bir hasabil hamiye onun zıttına gittik. Bizim de İngiliz politikasına hizmet etmemizi istedi. Biz ise yurtseverce davranıp onun zıttına gittik. Binaenaleyh birkaç aydan beri azlime çalışıyordu. Adeta zat-ı şahaneyi tehdit edercesine azlimizi iltizam etmekle zat-ı şahane dahi muvafakatte mecbur olarak bu tevcihatı icra eyledi. 22 Mayıs 1890 Cevdet Paşa'nın görevden alınması İngiliz hükümetini pek hoşnut etti. Lord Salisbury 22 Mayıs günü Büyükelçi White'a şunları yazdı. Ekselanslarının 12 Mayıs günlü telgrafını aldım ve kraliçeye arz ettim. Majestelerinin hükümeti Cevdet Paşa'nın Adalet Bakanlığı görevden alınmasını büyük memnuniyetle öğrenmiştir. 14 Haziran 1890 Sadrazam Kamil Paşa Musa Bey'in tekrar yargılanamayacağını fakat belki sürgüne gönderilebileceğini İngiliz Büyükelçisi White'a bildirdi. 31 Ağustos 1890 İngiliz Büyükelçisi Londra'ya şunu telledi. Padişah Mahut Musa Bey'i Hicaz'a sürmek istiyordu. Ama adı geçen firar etmeyi başarmış ve bir Yunan ticaret gemisine binerek bir Karadeniz limanına doğru hareket etmiştir. Bu haberi oradaki konsolosumuza duyurdum. 11 Eylül 1890 İstanbul'dan firar eden Musa Bey memleketine ulaşamadan Eskişehir'de yakalandı ve İstanbul'a gönderildi. İngiliz Büyükelçisi adı geçenin İstanbul'dan Hicaz'a gönderilmiş olabileceğini rapor etti. ABD elçiliği Musa Bey tarafından dövdürüldüğü söylenen Knapp ve Reynolds adlı misyonerler için Türkiye'den toplam 3500 İngiliz lirası tazminat istemişti. Ermeni katliamı veya Muhammed'in Kılıcı adlı düşmanca bir kitap yazmış olan fanatik Amerikan misyoneri F.D. Green, dövülme olayı üzerinden 10 yıl geçtiği halde Türkiye'den bir sent bile tazminat alınamadığını belirtiyor ve ekliyor. Avrupa baskısı üzerine Musa Bey İstanbul'a çağrıldı. Orada padişahın konuğu gibi ağırlandı ve mahkeme tarafından temize çıkarıldı. Sonra padişah kendisine hacca gönderdi. Musa Bey davasıyla Amerika ve İngiltere Ermenileri iyice kışkırtmış ve Anadolu'da Ermenilerle Kürtler arasında düşmanlık tohumları saçmış oldular. Bu konuyu etraflıca araştırmış ve Kürt Musa Bey olayı 1883-1891 adıyla kapsamlı bir kitap yayımlamış olan Musa Şaşmaz sonuç olarak şunları söylüyor. Musa Bey aleyhine açılan 8 davanın tamamından beraat etmesine rağmen Medine'ye sürülmekten kurtulamamıştır. Uzun müddet Medine'de kalan Musa Bey sonra Şam vilayetine gönderilmiş ve 1. Dünya Harbi'nin başlangıcına kadar orada kalmıştır. Sonra memleketi olan Bitlis ve Muş'a geri dönmüştür. 1889 Mayıs'ında Avrupa gazetelerinde aleyhine yapılan kampanya sonucu İstanbul'a getirilip muhakeme edilen Musa Bey aleyhindeki bütün iddia ve ithamlardan beraat etmiştir. Musa Bey'in İstanbul'a getirilip muhakeme edilmesi sonucu ortaya çıkacak bu karar elbette Ermeni ve İngilizlerin beklediği veya arzu ettiği bir karar değildi. Onların hedefi Musa Bey vesilesiyle Doğu vilayetlerinde bulunan Müslümanları mahkum etmekti ki böylece Müslümanların pasif ve Ermenilerin ise aktif olmaları sağlanacaktı. Bu arzu Musa Bey ismi kullanılarak yapılamadı. Fakat gerek Ermeniler ve gerekse İngilizlerin ısrarkar tutumları sonucu gelecekte birçok benzer hayali iddialar ile hem Osmanlı hükümeti hem de Müslümanlar ile Ermeniler madden ve manen zarar görmüşlerdir. Nitekim meydana getirilen bu tahrik edici davranışlar sonucudur ki 2. Abdülhamit döneminde bu vilayetlerde olaylar meydana gelmiş ve her iki taraftan Müslüman ve Ermenilerden pek çok kişi hayatını kaybetmiştir. Çıkarılan her olay siyasi yönden belli mihraklar tarafından sömürülmeye çalışılmış, hem Osmanlı hükümete hem de Müslüman ahali baskı altında tutulmak istenmiştir. Emperyalizm halkları birbirine düşürüyor ve Doğu Anadolu'da Kürt-Ermeni vuruşmaları başlıyor. Musa Bey davasının hemen ardından Anadolu'da Ermeni ayaklanmaları başladı. 1887'de Hınçak, 1890'da Taşnak adlı Ermeni ihtilal örgütleri kurulmuş ve silahlı eylemlere başlamışlardı. Yurt dışında kurulan bu örgütler Türkiye'yi hedef aldılar. İhtilal yoluyla Türkiye'de bir Ermeni yurdu kurmayı amaçlıyorlardı. Onların yanlış hesaplarına göre Ermeniler Türkiye'de silaha sarılıp ayaklanırlarsa Avrupa devletleri de onların yardımına koşacak ve Anadolu'da özerk bir Ermenistan kurulacaktı. Bu özerk Ermenistan daha sonra tam bağımsız olacaktı. Bulgar örneği ortadaydı. 1876 yılında Bulgarlar ayaklanmış, bunun üzerine Rusya Bulgarların imdadına koşup Türkiye'ye savaş açmış ve 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Tuna vilayetinde özerk bir Bulgar prensliği kurulmuştu. Aynı şey Anadolu'da da yapılabilirdi. Musa Bey davasında da açıkça görüldüğü gibi Avrupa ve Amerika Ermenilerin arkasındaydı. Ermeniler de biraz gayret göstermeli ve silaha sarılmalıydı. Ve Ermeniler silaha sarıldılar. Haziran 1890'da Erzurum'da, Ağustos 1894'te Sasun'da silahlı Ermeni ayaklanmaları çıktı. 1895'in Ekim-Kasım aylarında Anadolu'nun 25 ayrı noktasında silahlı Ermeni eylemleri patlak verdi. Divriği, Trabzon, Eyin, Develi, Akhisar, İzmit, Erzincan, Zeytun, Bitlis, Gümüşhane, Bayburt, Maraş, Urfa, yine Erzurum, Diyarbakır, Siverek, Malatya, Harput, Arapkir, Sivas, Merzifon, Antep, Maraş, Muş, Kayseri ve Yozgat. Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi, Bilgi Yayınevi Ankara, 2005, sayfa 83-84. Birer ikişer gün içinde bastırılan bu Ermeni ayaklanmaları, Ermenilerle Kürtler arasına kuşku ve husumet sokmaya yetti. Müslüman halk tedirgin oldu. Haklı olarak sormaya başladı. Ermenilere beylik mi verilecek? Müslüman çoğunluk bu küçük Ermeni azınlığın idaresine mi girecek? Daha dün Rumeli Müslümanları düşman çizmesi altında sinekler gibi ezilmiş, yurtlarından sökülüp atılmıştı. Şimdi Anadolu Müslümanları da bu duruma mı düşecek? Perişan mı edilecek? Anadolu Rumeli'ye mi benzetilecek? Vatan elden mi gidecek? Sorular sorular. Zihinleri kurcalıyordu. Müslüman halk, Kürt aşiretler huzursuzdu. Silahlı Ermeni eylemleri Kürt aşiretlerini de tetikledi. Yüzyıllardır yan yana iç içe yaşayan Kürtlerle Ermeniler arasına kara kedi girdi. 1890 yılı Mayıs başında Eleşkirt'teki Ermeni papazı suçu oradaki Kürt beyin üzerine atmak için kilisesini kendi eliyle ateşe vermiş. Kiliseyi yakan papaz suçu ortaya çıkınca patrikhane tarafından görevinden alınmış. İngiltere'nin Erzurum konsolosu Clifford Lloyd'un bir dinleyicine göre 6 Mayıs 1890'da Eleşkirt'te Kürtlerle Ermeniler arasında bir çarpışma olmuş. Kalabalık bir Ermeni grubu çalışmak için gittikleri Kafkasya'dan dönerken Kürtlerin saldırısına uğramış ve 5 Ermeni ölmüş. 20 Haziran 1890 günü Erzurum'da bir Ermeni ayaklanması olmuştur. Türk güvenlik güçleri Ermeni kilisesinde silah imal edildiğini haber almış ve arama yapmak için kiliseye girmiş. Hınçak komitesince kışkırtılan büyük bir Ermeni kitlesi küfürler savurarak askerin üzerine doğru yürümüş. Gerekçiyan adlı bir Ermeni de askere ateş açmış ve 2 askeri şehit etmiştir. Bunun üzerine Erzurum'da Ermenilerle Müslümanlar birbirine girmiş ve her iki taraftan 100 kadar insan ölmüş. 200-300 kişi de yaralanmıştır. Kamuran Gür'ün Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1983, sayfa 140-141. Ermenilerin Türk askerine silah çektikleri haberi Kürtler arasında tepki yaratmıştır. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Clifford Lloyd, 1 Ekim 1890'da Pasin Ovası'nda ve Eleşkir'de Kürtlerin Ermenilere saldırdıklarını, bu yörede durumun gergin olduğunu rapor ediyordu. Konsolos Lloyd, 2 Ekim 1890 günlü uzun raporunda da Kürtler son birkaç ay içinde Ermenistan'ın, Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde birçok Ermeni'yi katlettiler diyor. Aynı konsolos 25 Ekim 1890 günlü raporunda da 12 Ekim günü Ermenilerin sınırın Rus tarafından gelen Ermenilerin de yardımıyla kalabalık bir Kürt grubuna saldırdıklarını ve 5 Kürt'ü öldürdüklerini rapor ediyor. Bu saldırıda Osmanlı vatandaşı bir Ermeni papaz elebaşılık etmiş. Papaz Rusya tarafına geçerek Kars o tarihte Rusya içindeydi. Silahlı Ermeniler toplamış ve onları Kürtlere saldırtmış. Hükümet, Kürt-Ermeni vuruşmalarını önlemek ve asayiş sağlamak için enerjik önlemler almıştır. Van, Bitlis ve Erzurum vilayetlerinde Kürtlerden ve Ermenilerden birçok kimse tutuklanmıştır. Sadrazam, 17 Nisan 1891 günü İngiliz Büyükelçiliğine tutuklananlarla ilgili şu listeyi vermiştir. 29 Mart 1891 tarihine kadar tutuklananların listesi. Van vilayeti, Ermeni, 29 kişi, Müslüman 96 kişi. Rakamlar hem adi suçluları hem siyasi suçluları kapsamaktadır. Bitlis vilayeti, Ermeni 53 kişi, Müslüman 350 kişi. Rakamlar hem adi suçluları hem siyasi suçluları kapsamaktadır. Erzurum vilayeti, Ermeni 190 kişi. Bu Ermenilerin 70'i siyasi suçludur ve bunların 19'u yargılanmış ve hüküm giymiştir. Hükümetin aldığı önlemler ve tutuklamalar sayesinde 1891 sonlarına doğru Doğu Anadolu'da asayiş bir ölçüde sağlandı. Ama ertesi yıl Ermeni-Kürt vuruşmalarının yer yer tekrar başladığı görüldü. 1892 yılı Haziran ortasında Van'a yarım saat uzaklıktaki Sikkeh adlı Ermeni köyü yakınında iki Kürt'ün cesetleri bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu bu çifte cinayetin Ermeni Garabet Natanyan çetesi tarafından işlendiği anlaşıldı. Temmuz ve Ağustos'ta Dersim'in Koçuşağı Kürtleri arka arkaya Çemişkezek'in birkaç Ermeni köyünü vurdu. Yine Ağustos 1892'de Harput'ta bir mağara içinde çürümeye yüz tutmuş iki ceset bulundu. Elazığ'a 3 saat uzaklıktaki bir köy yakınında da benzer bir cinayet işlenmiş olduğu anlaşıldı. Cesetlerin kimlere ait olduğu teşhis edilemedi. Ama Harput'taki Ermeni asıllı İngiliz viskonsolosu Thomas Boyajian bu cinayetlerin Kürtler tarafından işlenmiş olabileceğini, çünkü Harput Ovası'ndaki Ermenilerin uysal insanlar olduklarını iddia ediyordu. Kürtler, geçmişte işledikleri cinayetlerin hesabını vermedikten başka şimdi de artan bir enerjiyle sağa sola saldırıyorlar diyordu. İbit, sayfa 40-41, No 68, Boyajian'dan Graves'e rapor, 22 Eylül 1892. Erzurum'daki yeni İngiliz konsolos Graves, Eylül 1892'de Erzurum, Bitlis ve Van vilayetlerinde 33 gün süren bir inceleme gezisi yaptı. Gezi sonunda hazırladığı raporda bu vilayetlerde durum oldukça tatminkardır dedi. Ancak Kürtlerin silahlı ve saldırgan olduklarını söyledi ve Ermenilerin de canlarını ve mallarını Kürtlere karşı koruyabilmeleri için silahlanmalarına izin verilmesini önerdi. İngiliz konsolosu asıl Ermeni taşnak ve hınçak çetelerinin silahlarını ise unutmuş göründü. Ermeni-Kürt vuruşmaları sürüyor. İngiltere'nin Van Viskonsolosu Dewey, 27 Ekim 1892 tarihli raporunda buralarda son olarak birçok insan öldürüldü diyor ve özetle şunları rapor ediyor. Varak Dağı'nda bir Kürt'ün cesedi bulundu. Bir ay kadar önce Van ile Çatak arasındaki Karabağ Hanı yakınında Tahir adlı zaptiye ile bir Türk öldürüldü. Bir yıl kadar önce de aynı yerde bir başka zaptiye benzer biçimde öldürülmüştü. 3 hafta önce Norduz kazasına gitmekte olan 4 Ermeni Aras Gedik'te Kürtlerin saldırısına uğradı ve Norduzlu bir köylü de öldürüldü. Birkaç hafta önce Van'ın ileri gelen Ermenilerinden Artin Terzibaşıyan ve Ohannes Derbogosyan'a ateş edildi. Terzibaşıyan yaralandı. Saldırgan bir Ermeniydi. Kaçtı. 15 Ekim'de Nuri Efendi adlı polis memuru Van'ın kenar mahallesinde öldürüldü. Bu son cinayet şehirde heyecan ve öfke yarattı. Manuk adlı bir Ermeni olduğu anlaşılan katil yakalandı. Yine 1892 Ekim ayı başında Van'ın Çatak kazasına bağlı Zizans adlı Ermeni köyünde konaklayan 9 Kürt'ün üzerine geceleyin pencereden ateş açılmış, Kürtlerden ikisi öldürülmüş, biri de yaralanmış. Dışarı fırlayan öteki Kürtler saldırganı görememişler. Köyden bazı Ermeniler tutuklanıp sorgulanmıştır. İngiliz Van Viskonsolosu Dewey 8 Aralık 1892'de şunu rapor ediyor. Van'a 50 mil uzaklıktaki Salahane yakınında silahlı 9 Ermeni 4 Kürt'e saldırdı. Kürtler kılıçla direndi ve imdat çağırdı. Çarpışma oldu ve bir Hamidiye yüzbaşısı öldürüldü. 2-3 Kürt yaralandı. Ermenilerden birinin öldüğü ve üçünün de yaralandığı söyleniyor. Ama saldırganlar kaçmayı ve izlerini kaybettirmeyi başarmışlardır. Bir ay kadar sonra aynı yerde 4 Ermeni sanık yakalandı. Polis görevlisi Nuri Efendi'yi de bunlar dövmüş olabilir deniyor. 1892 Ekim sonunda Van'ın Everek köyünden bir Ermeni Van valisi Bahri Paşa'ya suikast girişiminde bulundu. Suçüstü yakalandı. Köyün Ermeni papazı Avak ile birkaç kişi daha kendisini bu suça itmişler. Kürt-Ermeni vuruşmaları 1893 yılına da taşmıştır. Erzurum'daki İngiliz konsolosu Graves, 18 Ağustos 1893 tarihli raporunda Hınız kazasının Karaçoban köyünde Hasananlı Kürtler ile Ermeniler arasında kanlı bir çarpışma olduğunu, çarpışmada 6 Ermeni ile 5 Kürt'ün öldüğünü bildirmiştir. Çarpışmanın ardından askerler köyü kontrol altına almış ve adli soruşturma başlatılmıştır. Ermeni çeteleri zaman zaman Kürt kıyafetiyle silahlı eylemler düzenlemiş ve cinayetler işlemişlerdir. Sonra bu suçlarını Kürtlerin üzerine yıkmaya çalışmışlardır. Bu silahlı çeteler kendilerine uymayan bazı Ermenileri de muhbir veya işbirlikçi olarak damgalamış ve onları çoğu zaman Kürt kıyafetine bürünerek öldürmüşlerdir. Örneğin Haziran 1893'te Van Korubaşı köyünden 4 Ermeni öldürülmüş ve bu cinayeti işleyenlerin Kürt kıyafeti giymiş Ermeniler oldukları ortaya çıkmıştır. Bu gibi eylemler Kürtleri kışkırtmak için de kullanılmıştır. Ermeni saldırıları devam ederken İngiltere sürekli Ermenilerden yana bir tutum izliyordu. Bir Ermeni ölünce ise İngiliz basını yaygara koparıyor, konu hemen avam kamerasına taşınıyordu. Bu da Ermenileri yüreklendiriyordu. Anadolu'da Kürt-Ermeni vuruşmaları yer yer devam ederken bizzat Sultan Abdülhamit İngiltere Kraliçesi Victoria'ya yazılı bir mesaj gönderdi. Doğrudan saraydan Londra'daki Osmanlı Büyükelçisi Rüstem Paşa'ya gönderilen ve Büyükelçi tarafından 11 Ağustos 1893 günü İngiltere Dışişleri Bakanı'na iletilen mesaj şudur. İngiltere hükümeti ve basını tarafından korunduklarını gören Ermeniler gittikçe cüretlerini artırmakta ve sayısız suçlar işlemektedirler. Bu gelişme Müslüman halk üzerinde üzücü etkiler yapmakta olduğundan ve İngiltere hükümetinin Ermeni yanlısı tutumu, ki Ermenilerin sayısı 1 milyonu aşmamaktadır ve amaçları da imparatorluğu yıkmaktır. İngiltere'nin bize karşı eski dostluğuyla bağdaşmadığından Haşmetli padişah bu üzücü durumun daha fazla devam mı edeceğini yoksa sona mı ereceğini merak etmektedir. Ekselansları bu iki soruyu majestelerinin hükümetine iletecek ve cevaplarını bize bildirecektir. Büyükelçi Rüstem Paşa bu mesajı Lord Rosebery'ye iletirken bu sözlerin padişahın kendi sözleri olduğunu da belirtmiştir. Büyükelçiye İngiltere'nin cevabının daha sonra bildirileceği söylenmiştir. Büyükelçi Rosebery'nin bir sorusu üzerine Ermeni saldırıları böyle devam ederse Müslüman halkında misillemede bulunabileceğini ve çok ciddi bir durum ortaya çıkacağını da söylemiştir. 18. ayrımın sonu, sayfa 213.